Ayrım 35.
Elleri sabanın saplarında, sabanın ardında beliren nemli karık boyunca yürümek iyiydi. Burnunda saban bıçağının kestiği otların acı kokusuna karışık gevrek toprak kokusu, çiğ taze. Başka ülkelerde toprağın ve otların kokusu bile değişikti. Kaç kere Polonya'da, Ukrayna'da, Kırım'da bir akça pelinotu sapını avcunda ufalayıp kokusuna bakmış da gönlü gurbet acısıyla yana yana yok demişti. Aynı değil bu, başka. Ama arabayı süren kadının canı sıkıldı. O konuşmak istiyordu. Öküzleri dehlemeyi bıraktı, rahatça yerleşti yerine. Kamçısının deri püskülüyle oynayarak gizli gizli Gregor'u, ciddi, dalgın yüzünü, yarı yumulu duran gözlerini inceledi. Kırlanmış ama pek yaşlı değil. Garibin biri bu. Gözlerini kısıp da duruyor hep. Nedendir acep? Yorulmuş, bitmiş dersin. Birileri onu araba atı gibi kullanmış da kullanmış dersin. Derdi günü çok olmuşa benziyor. Ama fena da değil. Yakışıklı. Yalnız saçları pek ağarmış. Bıyıkları da neredeyse. Fena değil ama fena değil. Niçin bu kadar çok düşünüyor? İlk başta neşeli birine benziyordu ama nedense değişti de öküzü sordu. Belki ne konuşacağını bilmiyor. Belki de utangaç. Öyle bir hali yok ya, sert bakışları. Yok yok, iyi bir kazak bu ama bir garip işte. İyi ya, pekala ağzını bıçak açmasın, ne yapalım kambur şeytan. Sanki sana muhtaçmışım gibi evine, karısına gitmeye can atıyor. İyi iyi, sen sus, daha iyi gelir. Arabanın kaburgalarına yaslanıp kuruldu. Sakin sakin bir türkü okumaya başladı. Gregor başını kaldırıp güneşe baktı. Gün daha tazeydi. Geçen yılın deve dikenleri yolun başına dikilmişler, yarım adım boyunda gölgeler salmışlardı yola. Bir ters görünüşleri vardı. Saat herhalde ikindi vakti, ikiden fazla değildi. Bozkır büyülenmiş gibi ölü bir sessizlik içinde uzanmış kalmıştı. Güneş az ısıtıyordu. Hafif bir meltem, pörsümüş kızılsı kahverengi otları kıpırdatıyordu. Ne bir kuş sesine, ne bir sincap ıslığı duyuluyordu. Soğuk açık mavi gökyüzünde ne bir atmaca, ne bir kartal. Yalnız bir kerecik akça bir gölge yolun üzerinden kaydı geçti, başına kaldırmaya vakit kalmadan. Gregor ağır ağır çarpan büyük kanatların sesini duydu. Kül rengi bir toy kuşu uçtu geçti yanlarından, uzakta bir tepeceğin berisine kondu. Orada gölgede kalan bir oyuk uzaklıkların leylak rengi kasvetine karışmış erimişti. Yalnız gül sonlarında Gregor bozkırı böylesine yaslı, böylesine derin bir sessizliğe bürülü görmüştü. Rüzgara kapılan kurumuş fidanların kısa otlar üzerinde hışır hışır yuvarlanıp sürüklenişini, bozkırı geçip uzağa, ta uzaklara gidişini duyarmış gibi gelirdi ona. Yol sanki hiç bitmeyecek gibiydi. Bir yamacı tırmanıyor, bir yara iniyor, yeniden bir sırtın tepesine çıkıyordu. Hep, hep o aynı uçsuz bucaksız kasvetli bozkır çayırları. Yarın yamacında biten bir isfendan ağacı Gregor'un gözünü şenlendirdi. İlk ayazların çaldığı yaprakları tozdan ağaran bir mor renkle ışıldıyordu. Sönmeye yüz tutmuş bir ateşin küllenen korları serpilmiş gibi üzerine. ''Adın ne senin adamım?'' diye arabacı kamçısıyla hafifçe omzuna dokunarak sordu ona. Gregor birden silkindi. Yüzünü kadına çevirdi. Kadın öte yana baktı. ''Gregor, seninki? Bana istediğini de. Çok konuşuyorsun sen, istediğini de.'' ''Susmaktan bıktım. Yarım bir gün susmaktan ağzım kurudu. Sen neden böyle hüzünlüsün Grishka? Niçin neşeli olacakmışım? Evine gidiyorsun ya, ya da herhalde öyledir.'' ''Benim neşeli yıllarım geride kaldı. Hadi hadi, ne de yaşlısın. Peki niçin böyle saçların ağardı bu genç yaşında? Ben her şeyi bilmek, öğrenmek isterim. Yaşadığım iyi hayattan olmalı. Evli misin sen Grishka? Evet, sen de kendine bir an önce bir başka koca bulursan iyi edersin. Niçin? Eh, biraz fazla fettansın da. Çok kötü bir şey mi o?'' Kötü olabilir. Bir kere senin gibi fettan birini tanıdıydım ben. O da duldu. Oynadı da oynadı, sonunda burnu dökülmeye başladı. Amanın, ne korkunç. Kadın yalancıktan ürkmüş gibi haykırdı. Hemen işbilir bir eda ile ekledi. Dul kadının hayatı öyledir. Kurttan korkan ormana girmez. Gregor kadının yüzüne baktı. Sessiz sessiz gülüyordu, dudakları birbirine yapışık. Yukarı kalkık üst dudağı oynuyor, aşağı sarkan kirpiklerinin altında gözleri ışıldıyordu. Gregor kendini tutamayıp gülümsedi. Elini uzattı, kadının ılık yuvarlak dizine koydu. ''Zavallı çocuk'' dedi acıyan bir sesle. ''20 yılda hayat seni fena hırpalamış.'' Ansızın kadının neşesi uçup gitti, izi bile kalmadı. Onun elini kabaca tutup öteye iteledi. Kaşlarını çattı, kızardı. Burun köprüsünün üzerindeki ufacık çiller gözden kayboldu. Sen evine var da kendi karına acı. Bana acıyanların sayısı bana yeter de artar bile. Kızma, dur hele. Bırak canın cehenneme. Öyle dedim sahiden, üzüldüm haline de ondan. Sen üzüntünü al da. Erkekçe küfür kadının dudaklarından kolaycacık döküldü. Gözleri çakmak çakmak oldu. Gregor kaşlarını kaldırıp şaşkın mırıldandı. Evet, iyi sövüyorsun doğrusu, ona bir diyecek yok. Ne yabani şeysin sen be? Sen nesin peki? Bitli kaputa sarılmış ermiş kişi. Hah, ben bilirim seni. İyisi mi sen evlen, şu bu. Sen ne zamandan beri böyle akıllandın? Çok olmadı dedi Gregor gülerek. Öyleyse ne oluyor öyle bana kanun çiziyorsun? Kaynanam yeter bana. Hadi kes artık, kes. Ne var bu kadar kızacak aptal karı? Söz gelişi söyledim işte dedi Gregor yatıştırıcı bir sesle. Bak şimdi gördün mü? Biz konuşmaya daldık, öküzler yoldan çıktılar. Arabanın içinde daha bir rahat yerleşerek Şendul'a bir göz attı. Kadının gözleri dolmuştu. Eh, bu kadarı bardağı taşırır. Bu kadınlar da hep birbirinin aynısı diye düşündü. Sıkılmış, sinirlenmişti. Az sonra uyuyakaldı. Sırt üstü uzandı, kaputunun kenarıyla yüzünü kapadı. Uyandığında akşam oluyordu. Gökyüzünde akşam yıldızları soluk soluk parıldamaktaydılar. Burnuna taze şen bir saman kokusu geldi. Öküzlere yem vermemiz lazım dedi sürücü. Pekala, duralım. Gregor kendi çözdü öküzleri. Sonra çantasından biraz konserve etle ekmek çıkardı. Bir kucak dolusu çalı çırpı toplayıp arabanın yanında bir ateş yaktı. Hadi otur da bir şeyler ye dedi kadına. Yeter artık kızdığın. Kadın ateşin yanına oturup hiç konuşmadan torbasını silkeledi. Üstü küf bağlamış bir parça domuz pastırması ile ekmek döküldü yere. Yemeklerini yerken az konuştular, dost konuştular. Sonra kadın uyumak için arabaya tırmandı. Gregor ateşe birkaç topak öküz pisliği atıp uzandı asker usulü. Başı asker çantasının üstünde bir süre kaldı orada. Yıldızlara sarılmış göğe baktı. Bölük pörçük çocuklarını Aksinya'yı düşünürken uyuyakaldı. Usulca kendisini çağıran bir kadın sesiyle uyandı. Uyuyor musun asker? Uyuyor musun, uyanık mısın? Başını kaldırdı. Yol arkadaşı dirseğine dayanmış, arabadan yarıya yarıya sarkmıştı. Ölen ateşin kararsız ışığıyla alttan aydınlanan yüzü pespembe tazeydi. Dişleri başörtüsünün dantel kenarı karanlıkta göz kamaştırırcasına parlıyordu. Bir daha gülümsedi. Aralarında hiç konuşma geçmemişçesine kaşlarını oynatıp ''Korkarım orada üşüyüp donacaksın'' dedi. ''Toprak soğuk, çok üşüdüysen yanıma gel, gocuğum benim sıcacık, gelmez misin?'' Gregor bir an düşündükten sonra içini çekerek cevap verdi. ''Sağ ol kız ama canım çekmiyor, bundan bir iki yıl öncesi olaydı bak, burada ateşin yanında donmam sanırım.'' O da içini çekti. ''Peki nasıl istersen'' dedi. Gocuğunu başının üstüne çekti. Az sonra Gregor kalkıp eşyalarını topladı. Gün ağarana kadar Tatarsk'a varabilmek için yola yayan devam etmeye karar vermişti. Onun askerden dönen bir kumandanın gün ışığında öyle öküz arabasıyla köyüne gelmesi iyi olmazdı. Şakanın, dedikodunun, alayın ardı kolay alınmazdı sonra. Kadını uyandırdı. ''Ben yayan gidiyorum. Bozkır'da yalnız kalmaktan korkmazsın sen değil mi?'' ''Korkmam, sinirlerim kuvvetlidir. Zaten yakında bir köy var. Peki ama ne oldu, sabırsızlandın ha?'' ''İyi bildin. Neyse, hadi Allah'a ısmarladık. Kızma bana, olmaz mı?'' Kaputunun yakasını kaldırıp yola düzüldü. Kirpiklerine bir kar tanesi düştü. İlk kar. Rüzgar kuzeye dönmüştü. Rüzgarın soğuk soluğunu içine çeken Gregor, karın bildik, hoş kokusunu duyar gibi oldu. Koşeo Vyshanska'ya gitmiş, akşama dönmüştü. Dunya pencereden onun kapıya gelirken gördü. Çabucak bir şal sardı omuzlarına, avluya çıktı. ''Grişka geldi bu sabah'' dedi bahçe kapısında. Merakla, endişeyle kocasının yüzüne baktı. ''İyi haber senin için'' dedi Misha, pek kendini bağlamadan. Az bir alay vardı sesinde. Dudaklarını sıkıca kısıp mutfağa girdi. Avurtları atıyordu. Teyzesinin giydirdiği temiz entarisiyle Polyushka Gregor'un dizine tırmanmıştı. Gregor kızı dikkatle yere koydu. Eniştesini karşılamaya kalktı. Gülümseyerek iri esmer elini uzattı ona. Misha'yı kucaklayacak gibi oldu ama onun gözlerindeki soğuk, düşmanca bakışı görünce vazgeçti. "Eh, selam Misha." "Selam. Görüşmeyeli çok oldu, 100 yıla yakın gibi." "Evet, çok oldu ya. Evine hoş geldin." "Sağ ol. Demek hısım olduk şimdi." "Öyle görünüyor. Yanağındaki o kan nedir?" "Bir şey değil. Aceleyle tıraş olurken kestim." Masaya oturup konuşmadan birbirlerini incelediler. Sıkılgandılar. Birbirlerine yabancıydılar. Şöyle bir ciddi konuşmaları gerekiyordu ama o dakikada imkansızdı. Mihail kendini tuttu. Sakin sakin çiftlik hakkında, çiftlikteki değişiklikler hakkında konuştu. Gregor pencereden bakıp ilk karla kaplı toprağı, elma ağacının çıplak dallarını seyretti. Mihail ile böyle karşılaşacaklarını ummamıştı. Az sonra Mihail dışarı çıktı. Aralıkta bıçağını dikkatle biledi. Dunya'ya, "Gideyim de kuzuyu boğazlayacak birini bulayım," dedi. "Ne de olsa evin sahibi geldi, bir ziyafet ister. Koş da biraz vodka bul." "Yok, gitme. Prokora git söyle, ne yapıp edip vodka bulsun getirsin. O daha iyi bilir. Akşama da çağır onu." Dunya sevinçle gülümseyip kocasına minnet dolu bir bakış fırlattı. Belki her şey yoluna girer. Savaş bitti artık, daha ne diye dalaşsınlar. Tanrım sen doğru yolu göster onlara diye düşünüyordu umutla Prokor'un kulübesine yollanırken. Yarım saat geçmeden Prokor soluk soluğa koşarak geldi. "Gregor Panteleyeviç, aslan, seni bir daha görmem sanıyordum," diye haykırdı tiz ağlamaklı bir sesle. Eşeğe takılıp tökezlendi. Elinde taşıdığı kocaman bir vodka testisini az kaldı düşürüp kırıyordu. Gregor'u kucaklarken hıçkırıyordu. Yumruklarıyla gözünün yaşlarını sildi. Islanan bıyıklarını düzeltti. Gregor'un da boğazı düğümlenmişti ama tuttu kendini. Heyecanlı, sadık emir erinin sırtına bir şaplak indirip ağzında bir şeyler geveledi durdu. "Eh, yine karşılaştık işte." "Evet, memnunum, çok memnunum Prokor." "Niçin ağlıyorsun be oğlum? Tutamıyor musun artık kendini? Beynin mi sulanmaya başladı yoksa? Kolun nasıl? Karın öbürünü koparmamış daha bakıyorum." Prokor şiddetle sümkürüp bocuğunu çıkardı. "Koca karıyla bugünlerde kumrular gibi sevişiyoruz. Dediğin gibi öbür kolum yerinde. Beyaz lehlilerin kopardığı da vallahi yeniden büyüyor. Bir yıla kalmaz ucunda parmaklar çıkacak, görürsün." Her zamanki neşesiyle konuşuyor. Gömleğinin içi boş, yenini sallıyordu. Savaş ikisine de gerçek duygularını bir gülümseme ardında saklamasını öğretmişti. Gregor da aynı eğlenceli havayla sorularına devam etti. "Nasıl yaşıyorsun koca keçi? Nasıl tozutuyorsun bakalım?" "Kocamış adam gibi, hiç acelem yok. Benden ayrıldığından beri bir şey kaptın mı ha? Ne demek istiyorsun anlamadım. Hani geçen kış böbürlenip duruyordun bir şeyle." "Panteleyeviç, Allah göstermesin, nerede o günler? Zaten tek kolumla elimden ne gelir ki? O senin işin o. Genç bir adam olmalı ki insan. Üstüm başım perişan. Vakti geldi, koca karıya vereyim de yer bezi yapsın bari." İki eski siper yoldaşı orada durup birbirlerinin gözünün içine baktılar. Güldüler, sevindiler karşılaştıklarına. "Temelli mi geldin?" Prokor sordu. "Temelli. Ne rütbe kazandın oralarda?" "Alayın ikinci kumandası bendeydi." "Niye o kadar çabuk terhis ettiler peki seni?" Gregor'un yüzü asıldı. Kısaca cevap verdi. "Artık işlerine yaramaz oldum." "Niye?" "Bilmem. Geçmişimden olacak herhalde. Ama herkesi özel daire komisyonundan geçirip eliyorlar subayları. Bundan sonra geçmişin sözü mü olurmuş?" "Kim karar verecek bilinmez ki." "Mihail nerede yahu?" "Avluda, davarı ağıla sokuyor." Prokor Gregor'a yaklaşıp sesini alçalttı. "Platon Ryabçikov'u bir ay önce vurdular." "Deme, Tanrı hakkı için." Merdiven başında kapı gıcırdadı. "Sonra konuşuruz," diye fısıldadı Prokor. Sonra yüksek sesle, "Evet kumandan yoldaş, hadi bu mutlu gün için içelim. Gidip Mihail'i çağırayım mı?" "Çağır ya." Dunya sofrayı kurdu. Ağabeyisini ağırlamak için ne yapacağını bilemiyordu. Dizinin üstüne temiz bir peşkir serdi. Tepsi içinde karpuz turşusu sürdü önüne. Bardağını en azdan 5 kere parlattı. Gregor Dunya'nın onunla konuşurken sıkıldığını fark etti. "Sen de," demiyordu artık ona. Sofrada Mihail, İlkin inatla sustu, konuşmadı. Gregor'un anlattıklarını dikkatle dinliyordu. Az içti, isteksiz içti Prokor ama bardakları birbiri ardına deviriyordu. İçtikçe yüzü morarıyor, sarı bıyıklarını daha sık sıvazlıyordu. Dunya yemeklerini verip çocukları yatağa koyduktan sonra sofraya büyük bir tabak içinde haşlanmış kuzu çıkardı. Eğildi Gregor'un kulağına fısıldadı. ''Abi bir koşu gideyim Aksinya'yı getireyim istersin değil mi?'' Gregor konuşmadan başını salladı. Bütün akşam gergin bir bekleyiş içerisindeydi. Kimseye de belli etmediğini sanıyordu. Dunya ama her kapıya vuruluşta kulak kabarttığını, sesleri dinlediğini, yan gözle kapıya baktığını kaçırmamıştı. Bu kızın da gözleri bir keskin, bir şeyi kaçırmıyor. ''Peki o Kuban kazağı Tereşenko vardı hani hala takım kumandanı mı o?'' diye sordu Prokor. Birisi gelip elinden alacakmış gibi bardağına sımsıkı yapışmıştı. ''Lvov'da öldü o. Eh ne yapalım, Tanrı taksiratını affetsin, iyi süvariydi.'' Prokor aceleyle haç çıkardı. Koşiyov'un yüzündeki alaycı gülümsemeyi görmeden bardağından bir yudum çekti. ''Peki o tuhaf isimli herif ne oldu? Hani sağ kanatta giderdi. Allah kahretsin neydi ismi şimdi? Mayborada'ydı değil mi? Ukraynalı Şişko'nun biri. Şen bir herif. Brody'de bir leh subayını ikiye biçtiydi. O yaşıyor mu nasıl?'' ''Aygır gibi yaşıyor. Şimdi bir makineli bölüğüne aktarıldı. Peki atını kime devrettin? O zamana kadar bir başkasını bulmuştum. Alnı yıldızlı ne oldu öyleyse? Şarapnel'le öldü o. Savaşta. Bir küçük kasabada konaklıyorduk, topa tutulduk, bağlı olduğu yerde öldü. Yazık, iyi attı. Prokor içini çekip bardağını dudaklarına götürdü. Merdiven başında kapının mandalı tıkırdadı. Gregor bir dikeldi. Aksinya eşiği geçip alışkanlıkla selamlar dedi, başörtüsünü çıkarmaya koyuldu. Derin derin soluyor, büyümüş, ışıltılar saçan gözlerini Gregor'dan ayırmıyordu. Masaya gelip Dunya'nın yanına oturdu. Kaşlarının kirpiklerinin üstünde, solgun yanaklarında ufacık ufacık kar taneleri eriyordu. Gözlerini kısıp avcuyla yüzünü sildi. Kendini toparladıktan sonra Gregor'a baktı. Gözleri heyecandan kopkoyu olmuştu. ''Silah arkadaşım Aksinya, birlikte geri çekildik, birlikte bitlere yem olduk seninle. Gerçi seni Kuban'da bıraktık geldik ama başka ne yapabilirdik?'' Prokor bardağını ileri sürüp masanın üstüne vodkaları saçtı. ''Gregor Panteleyeviç'in şerefine içsene, dönüşünü kutla. Sağ salim döndü bak. Gelecek demiştim sana, geldi işte. Bir ruble ver, al git senin olsun. İşte oturuyor burada, çil para gibi parlıyor.'' ''Kafayı buldu komşu, sen bakma ona.'' Gregor gözleriyle Prokor'u gösterip güldü. Aksinya Gregor'la Dunya'ya bakıp eğildi. Bardağını masadan azıcık kaldırdı. Elinin ne kadar titrediğini görecekler diye korkuyordu. ''Gelişin için Gregor Pantaleyeviç, senin de sevincine Dunyaşka.'' ''Peki senden ne haber? Senin de üzüntüne mi?'' diye kükredi Prokor. Yanında oturan Mihail'e bir dirsek attı. Aksinya kıpkırmızı oldu. Kulaklarının ufacık memeleri bile saydam saydam pembeleşti. Dik dik baktı Prokor'a. ''Benim de sevincime, büyük sevincime.'' diye cevap verdi. Böylesine bir içtenlik karşısında Prokor ne yapsın? Duygulandı. ''Hepsini iç hadi, Tanrı aşkına, son damlasına kadar.'' diye haykırdı. ''Dobra dobra konuşmasını biliyorsun, nasıl içtiğini de göster. Böyle iyi içkiyi yarıda bırakanlar olmuyor mu? Ben fena bozuluyorum.'' Aksinya fazla oturmadı. Yakışığı ne kadarsa o kadar kaldı. O zaman bile sevdiğinin yüzüne az baktı. Baktığında da şöyle bir bakıp kaçırıyordu gözlerini. Kendini başkalarına bakmaya zorluyordu. Umursamaz görünmek elinden gelmeyecekti. Herkesin önünde duygularını açığa vurmak istemedi. Yalnız onun eşikte durup kendisine böyle bir baktığını gördü. Gregor sevgi dolu, bağlılık dolu, dost doğru bir bakış, her şeyi okudu o bakışta. Onu geçirmek için dışarı çıktı. Çakır keyif Prokor arkalarından bağırdı. ''Uzatmayın, içkiyi bitiririz sonra.'' Merdiven başında Gregor hiçbir şey söylemeden Aksinya'nın alnından, dudaklarından öptü. Sonra sordu. ''Evet Aksinya.'' ''Vallahi ne diyeyim, yarın gelir misin?'' ''Geleceğim.'' Hızlı hızlı sanki orada onu bekleyen bir iş varmış gibi evine yollandı. Ancak kulübesinin kapısına varınca adımlarını biraz yavaşlattı. Gıcırtılı basamakları dikkatle tırmandı. Bir an önce düşünceleriyle böyle ansızın gelen mutluluğuyla baş başa kalmak istiyordu. Ceketini başörtüsünü çıkardı. Işığı yakmadan konuk odasına girdi. Kepenkleri açık pencereden gecenin leylak rengi ışıltısı dalıyordu odanın içine. Ocağın ardında bir cırcır böceği cırlıyordu. Aksinya alışkanlıkla aynaya baktı. Karanlıkta kendini göremedi ama yine de saçını düzeltti. Göğsünün üstünde tül gömleğinin kıvrımlarını bastırdı. Pencereye gidip peykenin üstüne çöktü. Hayatında çok umutları ve emelleri boşa çıkmıştı. Belki de onun için deminki sevincinin yerini şimdi sürekli bir endişe almış, yüreğini dondurmuştu. Hayatı şimdi ne yöne sapacaktı? Ne vardı gelecekte? Kadın kısmının acı mutluluğu biraz geç gülümsemiyor muydu ona? Bütün akşam duyduğu heyecandan yorgun, yanağını buz tutmuş soğuk cama dayadı. Sakin, biraz da hüzünlü bakışlarını karanlığa dikti, oturdu orada. Kar karanlığı azıcık aydınlatıyordu. Gregor masaya oturdu. Testiden kendine bir bardak vodka doldurdu, bir dikişte bitirdi. "İyi değil mi?" dedi Prokhor. "Bilmem, ne zamandır içmiyordum?" "Tıpkı çarlık vodkası gibi, vallahi öyle," dedi Prokhor inanmış bir havayla. Sallanarak Misha'yı kucakladı. "Eşek hoşaftan ne anlar? Sen de bu işlerden o kadar anlıyorsun Misha. Ama ben vodka bahsinde ne nedir bilirim. Hayatımda ne vodkalar ne şaraplar içmişim. Bir şarap var, mantarını daha çıkarmadan köpürmeye başlar, şişenin dışına akar. Tanrı şahidim, bak yalansa. Polonya'da cepheyi yarıp da Budyeni ile Polonyalıları dağıtmaya giderken çiftliğin birini ele geçirdik. Çiftlik evi 2-3 kat vardı. Ağılda davar boynuz boynuza sıkışık duruyordu. Öyle çoktu. Her çeşidinden bir sürü kümes hayvanı ortalıkta. Tükürsen yere düşmez, öyle. Senin anlayacağın toprak ağası herif orada şehzade gibi yaşıyor. Bizim takım at sırtında çiftliğe daldığında birkaç subay ağayla alem yapıyorlardı. Beklemiyorlardı bizi. Hepsini bahçede ya da merdivende kılıçtan geçirdik. Yalnız bir kişiyi tutsak ettik. Görünüşünden önemli bir subaydı. Elimize geçince korkudan bıyıkları düştü herifin. Eli ayağı tutmaz oldu. Gregor Panteleyeviç'i acele karargaha çağırmışlardı. Kumandayı biz ele aldık. Aşağı odalara indik. Orada kocaman bir masa gördük. O masadaki yiyecekleri orada olacaktın da görecektin. Ağızlarımızın suyu aka aka durduk orada ama korkunç aç olduğumuz halde başlamaya korkuyorduk. Hiç belli olmaz diyorduk içimizden. Belki de hep zehirlidir. Bizim tutsak bize dik dik bakıyordu. Biz de emrettik herife. Ye dedik, yedi. Pek istekli değildi ama yedi. İç ulan, içti. Ne kadar yemek varsa hepsinden yedirdik. Her şişeden de bir bardak içirdik. Şeytan gözümüzün önünde şişti de şişti yemekleri mideye indirince. Bizim ağzımızın suyu akıyor. Baktık ki herif ölmüyor. Yemeğe oturduk. Bir yedik, o köpüklü şaraptan bir içtik, naburamıza kadar dolduk. Bir de baktık, subay iki yandan birden boşaltmıyor mu? Hay Allah dedik. Yılan herif bile bile zehirli yemekleri yedi, biz de aldattı. Kılıçları çekip saldırdık üzerine. Adam elini kolunu sallayıp haykırdı. İstediniz yedim işte, çok geldi, hepsi bu. Korkmayın, yemekte bir şey yok. Biz de onun üzerine şarabın başına döndük.